Ayrım 29.
Sayfa numarası 260. Avrupa'da üretim ve ticaretin gelişimiyle sağlanan güvenç, sürece uyum gösteren sosyal ve kültürel yapıları ortaya çıkarmada gecikemezdi, gecikmedi de. Varsıllık, toplumsal gönenci, gönenç de bilim ve kültürü geliştirdi. Bilgi, hem üretimin hem toplumsal dönüşümlerin hem de sosyal ilişkilerin itici gücü haline geldi ve böylece coşkun bir araştırma çağı başladı. Düşünce akımları, güzel sanatlar ve teknolojik buluşlar, toplumun her kesimini ilgilendiren ve insanların bizzat katıldıkları bir eylem haline geldi. Sıra dışı bir aydınlanma yaşandı. Bilgiye susamış gençler, yeni açılan ve Dante, Boccaccio, Erasmus, Montaigne, Machiavelli'nin eserlerini okutan üniversitelere koşuyor. Her meslek ve sınıftan insanlar çok yönlü entelektüeller haline geliyordu. Bilgiye ve bilime ulaşma isteği, örneğin 15. yüzyıl İtalya'sında o denli yoğun toplumsal bir coşku haline gelmişti ki, kent sokaklarında birkaç dil bilen, Dante'yi ezbere okuyan fahişeler dolaşıyordu. Floransalı tüccar ya da devlet adamları, Latince ve eski Yunanca konusunda uzman bilim adamları haline gelmişlerdi. İnsanlar öğrenmeye, araştırmaya büyük ilgi ve istek gösteriyordu. Örneğin, Leon Battista Alberti adında sıradan biri, sanatçılardan, bilginlerden, kunduracılara dek her meslekten insana sorarak, dünyadaki hemen tüm mesleklerin sırlarını sorup öğrenmiş ve öğrendiklerini bir kitap haline getirmişti. AGE, sayfa 331. Doğu aydınlanmasının uzun süren karanlık bir dönem yaşayan Avrupa'da yeni ve gelişkin bir kültürün ortaya çıkmasında etkili olduğu artık herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Ancak bir başka gerçek, Doğu'nun batıdaki bilimsel gelişimle ters orantılı olarak geri kalması ve kendi yarattığı uygarlıktan giderek uzaklaşan bir eğilim içine girmesidir. Batı, Doğu'dan aldığı bilimi toplumsal ilerleme yönünde kullanıp geliştirirken, Doğu, antik çağdan alıp geliştirdiği ve 500 yıl yüksek düzeyde tuttuğu bilimi daha sonra neden yitirdi? Bilim ve teknolojide açık arayla önde olan Doğu, daha sonra neden geri kaldı? Bugün Japonya, Çin, Rusya gibi Doğu'nun belli merkezlerinde önemli bilimsel ve toplumsal gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak bir zamanların uygarlık ve bilim merkezleri olan kimi yöreler eski konumlarından çok uzaktırlar. Bu durumun nedenleri ve günümüze dönük sonuçları açısından değerlendirilmesi gerekir. Kimi tarihçiler Doğu biliminin Arap düşünürleri olan Hasan Ali Eş'ari 873-936 ve Muhammed Al-Gazali'nin 1958-1111 geliştirdiği ilahiyatın devletin de desteğini alarak bilim ve özgür düşünce üzerinde egemen olması nedeniyle geri kaldığını ileri sürerler. Tarih boyunca ilim ve din, A. Adnan adı var, Remzi Kitabevi, 5. basım 1994, sayfa 89. Onlara göre İman anlayışının kurucusu olan Eş'ari ve onun görüşlerini geliştiren Gazali'nin bilim ve düşünce üzerine kurduğu baskı o denli ağırdır ki bu baskı felsefeyi Arap Yarımadası'ndan Endülüs'e kaçırtmıştır. Felsefe Ansiklopedisi Düşünceler Bölümü, Remzi Kitabevi, 1. cilt, 1985, sayfa 186. Biruni'nin Asarül Bakiyesini İngilizce'ye çeviren Doğu bilimci Edward Sacco yazdığı ön sözde şunları söyler. Gazali 1106'da ehli sünnet inançları güçlü biçimde kurarak bilimde serbest araştırma devrini kesin biçimde kapatmıştır. Eş'ari ve Gazali gelmeseydi Galileleri, Kepler'leri, Newton'ları yetiştiren toplum belki de Doğu olacaktı. Tarih boyunca ilim ve din, A. Adnan adı var, Remzi Kitabevi, 5. basım 1994, sayfa 89. Eş'ari ve Gazali, bilim ve düşünce özgürlüğüne değil, inanca önem veren, onu öne çıkaran düşünürlerdir. Dönemlerinde ve sonrasında sağladıkları etkiyle deneysel bilim ve özgür düşünce üzerine belirgin bir baskı kurmuşlardır. Bunlar doğrudur. Ancak bu yaklaşımda doğru olmayan bir yan vardır. Doğru olmayan, bu tür öznel girişimlerin devlet desteğine de dayansa toplumsal gelişim üzerinde belirleyici olmasını düşünmektedir. Toplumsal gelişimin kişi iradesinden ve inanç sistemlerinden bağımsız olması, düşünce üzerindeki baskıyı, bu baskıyı uygulayan kişilerin etkisini, inanç sistemlerini ya da hukuk düzenini elbette önemsiz kılmayacaktır. Ancak gerçek belirleyici toplumsal gelişimin bağlı olduğu ekonomiye dayalı nesnel kurallardır. Eş'ari ve Gazali'den sonra İbn Bakke ya da İbn Rüşd başta olmak üzere birçok parlak düşünür gelmiş ancak Doğu biliminin gerilemesi önlenememiştir. 2000 yıllık Hristiyanlık tarihinde Batı'da köleci, feodal ve kapitalist üretim biçimlerini kapsayan üç tür toplumsal düzen yaşandı. Bu uzun süre içinde Batı toplumlarına yön veren belirleyici unsur, din ya da ona bağlı inanç sistemleri değil, ekonomik ilişkilerin biçim verdiği sosyal zorunluluklardı. Her yerde olduğu gibi Batı'da da inanç sistemleri toplumsal düzeni değil, toplumsal düzen inanç sistemlerini belirledi. Avrupa'da 2000 yıl içinde mezhep ve tarikatlarıyla üç tür Hristiyanlık ortaya çıktı. Köleci dönemde barışçılığa ve eşitliğe, feodal dönemde mutlak bir kilise despotizmine, kapitalist aşamada ise sermaye ve ticaretin kutsallığına dönüşen bir Hristiyanlık yaşandı. Birbirinden çok farklı ekonomik ilişkilere sahip bu dönemleri Hristiyanlık inancı belirlemedi, tersine Hristiyanlığı bu dönemler belirledi. Ona yeni anlayışlar verdi. Rönesans ve reform bu dönemler içinde kapitalist üretim ilişkilerine denk gelen uygulamalardı. Batı Avrupa kapitalizmi doğudan aldığı bilimi ekonomik sosyal gelişime hizmet eden somut uygulamalara dönüştürdü ve bu tutumu siyasal sisteme yön veren politikanın temeline yerleştirdi. Bilim ve teknoloji, sanayi ve ticari gelişime bağlı olarak toplumsal gelişime yön veren ana unsur haline geldi. Yaratılan bilimsel ve düşünsel zenginlik bir yandan üretim eyleminde kullanılan teknikleri geliştirirken diğer yandan bu eylemin yarattığı hukuksal düzene hizmet eden sosyal ve siyasal ilişkileri geliştirdi. Batı bu yolla bilimi günlük yaşama sokmayı ve bu gelişime uyum gösteren düşüncelere sınır koyan engellerden kurtulmayı başardı. Tutucu geleneklere dayanan dirençli bir karşı koyuşla elbette karşılaştı ancak ağır bir bedel ödense de karşı koyuşu etkisizleştirdi, kapitalizmin gelişimine uyum gösteren yenilikler gerçekleştirdi, bunu başardığı oranda gelişti. Batı bu yolla kalkındı ve yapısı gereği dünyaya yayılarak doğu başta olmak üzere tüm dünyada bilime ve her türlü gelişime engel sömürgen bir güç haline geldi. Üretimden pazar gereksinimine, deniz aşırı ticaretten sanayileşmeye, sömürgecilikten emperyalizme dek nesnel koşula bağlı gelişmeler süreci, Rönesans ve aydınlanmanın sağladığı düşünsel uyanışla bütünleşerek Batı kalkınmasına yön ve biçim verdi. Sanayileşmeyi ortaya çıkaran koşullar önce Avrupa'da oluştu ve Avrupalılar tarihsel olarak kendilerine üstünlük sağlayan bu dönemde elde ettikleri güçle diğer ülkeler üzerinde gelişimi engelleyen bir baskı kurdular. Gelişirken geliştirtmeyen bir politikayı çoğu kez askeri güç kullanarak uluslararası ilişkileri egemen kılmayı başardılar. Amerikalı düşünür M. Fox bu politikayı herhangi bir bölgenin kendi kendine yeterli olabilmesini önlemek için her türlü yeni oluşumu engellemek olarak tanımlamıştır. Emperyalizm kilidi Profesör Türkaya Atatöv, Cumhuriyet 12 Ağustos 2003. Bilim ve teknolojik gelişim merkezinin doğudan batıya kayması birbirini etkileyen ikili bir süreç başlattı. Batıya giden bilim, Doğu'ya teknolojik tehdit olarak dönerken, Doğu'nun varsıllığı serbest ticaret kârı olarak Batı'ya akmaya başladı. Bu sürecin doğal sonucu, Doğu için yoksullaşma, Batı için ölçüsüz varsıllık ve güçtü. Yoksulluk, bilimsizliği, bilimsizlik, geriliği üretti. Kamucu anlayış ve paylaşımcı geleneklerin geçerli olduğu Doğu toplumları, Batı'nın sanayi ve askeri güce dayanan, bol üretimli ve saldırgan politikalarına uzun süre karşı koyamadı ve ekonomik yaşam giderek Batı'nın denetimi altına girdi. Ekonomik denetim siyasi denetime, siyasi denetim de iç yönetimde bozulmaya yol açtı. Birbirini karşılıklı olarak etkileyen bu kısır döngü, bir zamanların bilim merkezleri konumundaki Doğu ülkelerini Batı'nın sömürge ya da yarı sömürgesi haline getirdi. Reform Tarihçiler tümüyle değiştirmeye yönelmeksizin düzeltme, onarma ve iyileştirme anlamına gelen reform sözcüğünü, 16. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan dinde yenilenme hareketini tanımlamak için kullanırlar. Tanımın tarihsel anlamı, gelişen burjuva sınıfının feodal aristokrasiye dinsel alanda başkaldırması, sosyolojik anlamı ise dinin toplum üzerindeki etkisinin başka biçim ve yaklaşımlarla sürdürülür hale getirilmesidir. Reform hareketi bir inanç sorunu değil, inanç üzerinden yürütülen bir sınıf mücadelesidir. Giderek güçlenen burjuva sınıfının istekleriyle Katolik Kilisesi'nin çıkarları arasındaki çelişki, kapitalizm geliştikçe şiddetleniyor ve burjuvazi bu gelişime direnen kiliseyle çatışıyordu. Katolik Kilisesi'nin hem simgesel hem de eylemsel gücüne dayanan rahipler saltanatı, bilimin ve kültürün bağlı olarak yeni üretim ilişkilerinin gelişmesine engel olmaya çalışıyor, ideolojik temelini oluşturduğu feodal düzenin sürdürülmesini istiyordu. Burjuvaların feodalizmi temsil eden Katolik düşüncesine karşı kendi çıkarlarını temsil eden yeni bir Hristiyan inancına gereksinimi vardı. Protestanlık Alman, Kalvinizm Fransa ve Anglikanizm İngiltere ile birlikte böyle ortaya çıktı ve bu sürece dinde yenilenme reform adı verildi. Kilise var olmalı ancak burjuvazinin sınıfsal çıkarlarına uygun davranmalıydı. Rönesans ve Felsefesi Yalçın Kaya, Tiglat Matbaa AŞ, 1999 sayfa 41. Reform hareketinin özü buydu. Reformun ana vatanı Almanya'dır ve Alman papazı Martin Luther'in 1483-1546 Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 1517 yılında astığı bildiri protesto ile başlamıştır. Luther bu protesto ile gelişen yeni toplumsal ilişkilere ve oluşmakta olan yaşam biçimine ayak uyduramayacak kadar donmuş, bozulmuş ve köhnemiş Katolik Kilisesi'ne karşı savaş açıyor. Dini söylemler kullanarak yeni bir sistemin kurulması gerektiğini ileri sürüyordu. Luther'in Almanya'da yaptıklarının benzerini İsviçre'de Jean Calvin 1509-1564, İngiltere'de Kral 8. Henry 1491-1547 yapıyor. Onlar da içinde bulundukları toplumun yeni koşullarına uygun düşen görüşler ileri sürerek dinde reform hareketine girişiyorlardı. Erfurt Üniversitesi'ni bitirerek din, bilim ve felsefe öğretmenliği yapmış olan Luther'e göre sosyal eşitsizlik bir tanrı düzenidir ve olduğu gibi korunarak toplumsal düzenin temelini oluşturmalıdır. İnsanlar arasında eşitlik istemek tanrısal düzene karşı çıkmaktır ve doğru değildir. Kilise tanrı ile kul arasına girmemelidir. İnsanın kurtuluşu törensel ayinlerle değil, inancın dünyevi işler için kullanılmasıyla sağlanırdı. Fransız ilahiyatçısı Calvin'e göre ise üretim için faiz almak gereklidir ve bu din yasalarına aykırı değildir. Birey ve bireyin ekonomik çıkarları tanrısal düşünce içinde bile önde gelir. İnsan emeğinin ekonomik bir değeri vardır ve bu değerin kullanılması tanrısal bir buyruktur. Uluslararası ticaret yararlıdır, genel yoksulluğu azaltır. Tanrı kendisini tüccar ve iş adamlarının egemenliğini sağlamak üzere görevlendirmiş ve yetkilerini ona devretmiştir. Düşünce Tarihi Orhan Hançerlioğlu Remzi Kitabevi 5. basım 1993 sayfa 198. Katolikliği İngiltere'de yasaklayan 8. Henry, kurduğu bağımsız ve ulusal Anglikan Kilisesi aracılığıyla benzer görüşler ileri sürdü ve bu görüşleri devlet politikası haline getirdi. Anglikanizm yalnız İngiltere'de değil, gezginler, sömürge tüccarları ve kolonilere yerleşen göçmenler tarafından imparatorluğun egemen olduğu hemen her yere yayılmaya başladı. Katolik Kilisesi köle emeği sömürüsünü, Protestanlık ve Kalvinizm, üretimde el emeği kullanımını nasıl Tanrı'ya onaylatmışsa, Anglikan Kilisesi de sömürge ticaretini öyle Tanrı'ya onaylatıyor ve dini İngiliz İmparatorluğu'nun çıkarlarını savunan bir doktrin haline getiriyordu. Luther, Calvin ya da 8. Henry'nin görüşlerini kabullenip yaşatacak sınıf hazırdır. Önce ticaret, daha sonra sanayi burjuvazisi ileri sürülen görüşleri kabul etmekle kalmadı, toplumun her kesimini yayıp kurumsallaştırdı ve bu yeni görüşler hızla yayıldı. Ancak bu yayılma, toplumun diğer kesimlerinde inançtan çok zor yöntemleriyle yürütüldü. Yeni görüşleri sınıfsal çıkarlarına ve inanç geleneklerine uygun bulmayan halk kitleleri üzerinde şiddet uygulandı. Avrupa'nın her yerinde ayaklanmalar ve uzun süren acımasız din çatışmaları ortaya çıktı. Örneğin Luther'in çağdaşı olan ancak reformun güç sahiplerinin değil halkın çıkarı yönünde yapılmasını isteyerek sınıfsız ve devletsiz bir toplum düşleyen Alman Thomas Müntzer 1440-1525 başlarında olduğu 130 bin köylüyle birlikte Frankenhaus'unda öldürüldü. Düşünce tarihi Orhan Ançerlioğlu, Remzi Kitabevi, 5. basım 1993, sayfa 198-359 ve Rönesans ve Felsefesi, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaaları, AŞ, 1999, sayfa 43. Aragonlu Michel Servetus adındaki ilahiyatçı bir hekim, Calvin'in emriyle hafif ateşte yavaş yavaş pişirilerek öldürüldü. Akciğerdeki kan dolaşımının özelliğini bulan bu hekimin tek suçu, Hristiyanlık inançlarında Calvin gibi düşünmüyor olmasıydı. Cenevre Calvinistleri bu günahın affı için 1903'te Cenevre'de bir Servetus anıtı diktiler. Rönesans ve Felsefesi Yalçın Kaya Tiglat Matbaaları AŞ 1999 sayfa 46. Kimi tarihçilerin tarihin gördüğü en ikiyüzlü ilahiyatçı olarak tanımladıkları Luther, önce köylüleri ayaklanmak için kışkırtmış, daha sonra hükümet güçleriyle hareket ederek ayaklanmanın bastırılmasında etkin rol üstlenmişti. Müntzer'le birlikte 130 bin köylünün öldüğü bastırma sırasında Luther şunları söylüyordu. Kudurmuş köpekleri gebertir gibi bunları köylüler yazarın notu, boğazlamak boğmak gerekir. Bu nedenle benim asil beylerim bunları boğazlayın, gebertin. Savaşta ölürseniz bundan daha kutsal bir ölüm yoktur. Köylülere acıma yok. Tanrı'nın acımadığına acıyanlar isyancılara katılmış demektir. Rönesans ve Felsefesi Yalçın Kaya Tiglat Matbaaları AŞ 1999 sayfa 44. Sınıfsal çıkarları ve ekonomik öncelikleri Hristiyan dinine sokan Martin Luther'in eylemi konusunda Karl Marx şu değerlendirmeyi yapacaktır. Luther'ci görüş ister istemez o çağın ekonomik koşullarının etkisi altında kalarak feodal ekonomik yapıyı çökertmek için sırtını ya köylü ya da burjuva sınıfına dayaması gerekiyordu. Bu nedenle ilkel Hristiyanlığın ekonomi ile ilgisiz tutumuna bağlı kalması artık olanaklı değildi. AGE sayfa 46. Reform hareketinin din özgürlüğü ve bireylerin olayları kendi başına yargılama hakkını sağlayan özgürlükçü bir girişim olduğunu ileri süren yanlış bir anlayış vardır. Avrupa uygarlığını her koşulda ve her yönüyle savunmayı iş edinen bu yanlış anlayış, Luther'e ya da Calvin'e sahip çıkar. Bunları yenilikçi düşünürler diye tanıtır. Oysa onlar için önemli olan kendi görüşlerinin egemen olmasıdır. Bunu sağlamak için hiçbir sınır tanımazlar, hem birbirleriyle hem diğer Hristiyan mezhepleriyle sürekli bir çatışma içindedirler. Kendilerinden olmayanları ülke dışına sürmeyi meşru sayarlar. Halk toptan güdülerek bir ağıla sokulacak ve orada hükümdarlarının buyurduğu inancı kabul edeceklerdir diyerek halkı güdülecek sürü olarak görürler. Protestan mezhepleri özgürlüğe karşı olduğu kadar aydınlanmaya da düşmandır. AGE sayfa 46. Luther'in Avrupa kültürünü derinden etkilediği doğrudur. Ancak bu etkilenmenin niteliği Herder'den Hitler'e dek uzanan Alman ırkçılığının düşünce ve eylemiyle örtüşür. Luther'in eğer bir insan yüksek bir amaç için yalan söylerse bunda ne kötülük vardır? Kurtarıcının nasıl davrandığı değil, ne öğrettiği önemlidir. İnsanların ne yapıp yapmadıkları önemli değildir, neye inandıkları önemlidir biçiminde ifade ettiği anlayışa Hitler şu sözlerle sahip çıkmıştır. Gücü bir kez ele geçirdiğimizde Hristiyanlık bundan payını alacaktır. İşte o gün Papa ve İncil'den bağımsızlaşmış bir Alman kilisesi ve yanımızda olabilirse Luther de kutsayacaktır bizi. Hitler'in manevi atası Luther, Peter F. Weiner, Kaktüs Yayınları İstanbul 2002, sayfa 65, 50 ve 7. Dinde reform, insanların düşünceleri ve günlük yaşamları üzerine kurulmuş olan dinsel baskının yerine günün koşullarına uygun bir başka dinsel baskı sistemi getirdi. Katolik Kilisesi'nin otoritesi yerini Protestan kuralcılığına bıraktı. Reformun getirdiği özgür düşünce ya da inançsal hoşgörü değil, sınıfsal çıkarlara dayanan bir Hristiyanlığın önce zor kullanılarak daha sonra hukuksal düzenlemelerle topluma kabul ettirilmesiydi. Avrupa'da uzun yıllar süren din savaşları çok kanlı ve acımasızdır. Katolik ve Protestanlar başta olmak üzere hemen tüm Hristiyan mezhepleri birbirlerini sürekli öldürmüşlerdir. Hristiyanlığın geleneklerinden olan inanç nedeniyle adam öldürme, bu dinin ortaya çıkış döneminden beri uygulanan bir yöntemdir.